Merhaba sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi yeni bir oto gündemle karşınızdayız ve tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili Barış karşımızda. Barış hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet, geçtiğimiz hafta tabii yoktu oto gündem. Yayınlanmadı. Seyircilerimizi mutlaka sıkı takip eden seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Onlara teşekkür ediyoruz bir kere daha. Burada tabii ki önemli olan şey aslında senin kişisel, özel bir aslında durumun vardı. Onunla ilgili gittin. Ne diyelim, dünya evine girmeyle ilgili ilk adımı attın diyelim. O yüzden şimdiden o da hayırlı olsun diyorum. Burada
teşekkür ederim.
Bir kere de ekran karşısında, kamera karşısında bunu da söylemiş olalım. Evet, pekala. Şimdi o zaman istersen hemen gündeme geçelim.
Olur.
Aslında fena bir gündem yok. Ama bir taraftan da tabii yani konuşacağımız böyle zam yok. Çinli şey var. Hatta bayram öncesindeyiz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kutluyorum. Ve otoyollar da ücretsiz. Hani onu da söylemiş olalım. Otoyollar ve köprüler ücretsiz. 9 gün boyunca ücretsiz bu arada. Yani sadece bayram günlerinde değil. O yüzden de o tatil boyunca ücretsiz olması da güzel bir haber doğrusu. Tersine böyle bir indirim haberiyle başlamış olalım yani.
Evet, gayet güzel oldu. Ben de herkesin bayramını şimdiden kutlarım.
Süpersin. Peki o zaman ilk haberimize geçelim, ne dersin?
Tabii ki.
Tamamdır. Peki şey söylemiyorum ya, bizi beğeniyorsanız bak hemen bir yorum atın, buradan bize bir destek atın falan demiyorum. Onu artık sevgili seyircilerim zaten herhalde ezberledi ama oldu ya, bu hafta ilk defa gördü. Lütfen affetmesinler, bir yorum, bir paylaşım, kanala abonelik, bunların hepsini sevgiyle karşılıyoruz. Onu da söylemiş oluyorum gene program başında. Ve ilk haberimiz için şöyle ekrana veriyorum. Bir Çinli istilası ile ilgili. Yakında Çinliler bize kızacak, ben sana söyleyeyim. Şöyle ekranda bir Çinli, yine bir Çinli otomobil ile ilgili bir haberimiz var. Neyin nesi bu sevgili Barış'cığım?
Yani aslında abi dediğin doğru. Ben aslında kendi bakış açımla bunu bir istila olarak görmüyorum. En azından şimdilik. Çünkü biliyorsun piyasada rekabet her zaman iyidir. Çinlilerin gelmesi de hem Türkiye pazarında olsun hem Avrupa'da olsun güzel bir rekabet oluşturuyor. Belki Çin'de olduğu gibi ilerleyen süreçte Türkiye'de de böyle markaların fiyatları aşağı düşürdüğünü, rekabetten dolayı indirim yaptığını, kampanyalar yaptığını görürüz. Şu anda böyle bir şey çok mümkün değil ama belki Çinlilerin veya işte gerçi ucuz deyince başka bir şey gelmiyor aklıma, menşe gelmiyor ama Çinlilerin gelişiyle en azından fiyatların aşağı düşürülmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde iyi bir demek mümkün. Haberimizdeki modele gelince tabii ki senin de ekranda gösterdiğin gibi Jayeco 7. Uzun zamandır konuşuluyor aslında. Türkiye pazarına da gelecek mi biliyorsun, Avrupa pazarına girişini gerçekleştiriyor Jayeco markası. Bu arada Chery'nin alt markası. Chery'yi artık Türkiye'den de yakından tanıyoruz. Gerçi daha da geçmişten tanıyoruz ama Türkiye pazarından başka bir distribütörle varken çıkmıştı, ayrılmıştı, uzun bir süre gelmedi. Ardından kendi yatırımıyla arada hiçbir distribütör olmadan geldi ve 3 tane SUV modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Gayet başarılı da ilerliyor. 2024'ün ilk çeyreğinde ve Mart ayında en çok otomobil satan markalar arasında ilk 3'te yer alıyor. Tiggo 8 Pro ve Tiggo 7 Pro ilk 10'da satılan, en çok satılan modeller arasında ilk 10'da yer alıyor. Şimdi kendisi gelmesinin arkasından alt markasını da Türkiye pazarında satışa sunacak. Jayeco 7 modeli Türkiye'de bu yıl içerisinde gelecek. İkinci yarıda geleceği açıklandı Jayeco 7'nin. Ben baktığımda tasarım olarak çok şık bir otomobil olduğunu söyleyebilirim çok rahat. Aslında baktığımızda sanki böyle altyapı olarak ve genel silüet olarak Chery'nin mevcut SUV'lerine benziyor. Özellikle Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro bandında ama ön tasarımı Jayeco'nun kendi tasarım diline uygun olarak tasarlanmış. Böyle farklı bir tasarım var. İnce aydınlatmalar olsun, büyük panjuru olsun. Özellikle ön tarafta geniş, büyük, dikey şeritlere sahip metal renkli bir panjur çok dikkat çekiyor. Yine aslında otomotiv dünyasında birçok otomobilde gördüğümüz işte bölünmüş far tasarımı Jayeco 7'de de karşımıza çıkıyor. Üstte gündüz ledleri ince yer alırken altta böyle iki parça şeklinde dikey ana aydınlatmalara yer verilmiş. Oldukça kaslı bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Jayeco burada hem şehirli bir SUV olduğunu hem de böyle arazi koşullarına uygun olarak tasarlandığını belirtiyor. Aslında çok kullanım, yani çok amaçlı bir SUV araç olduğunu söylemek mümkün burada. Çünkü hemen şöyle detaylara baktığımda, bunun detaylarını nerede görmüştük acaba? Böyle işte sudan geçiş özelliği olsun, 600 metreye kadar sudan geçiş özelliği vardı. 4x4 sistemi arazi koşullarına çok uygun geliştirilmişti. Bunun gibi birçok detay görmüştük. Tabii ki bunların hepsini Türkiye lansmanı gerçekleştirildiğinde en net bir şekilde ilk ağızdan öğreneceğiz ama hani burada bir özet geçmiş olalım bununla ilgili. İç tasarımı da aynı şekilde günümüz otomotiv trendleriyle uyumlu. Nedir bu trendler? Bolca ekran, büyük ekranlar. Jayco 7'de de aynı şekilde bu ekranları görebiliyoruz. Özellikle ortadaki multimedya ekranı dikey olarak yerleştirilmiş. Çok büyük bir ekran. Burada dokunmatik bütün araçtaki fonksiyonlar bu ekrana emanet edilmiş. Ama baktığım zaman herhangi bir fiziksel düğme görmüyorum konsolda. Bu benim otomobillerde sevmediğim ve çok güvenli bulmadığım bir özellik. Bunu her zaman dile getiriyorum. Jayco 7'de de en azından keşke klima kontrollerine ayrı bir fiziksel düğmeler atansaydı. Sürücünün hemen önünde küçük bir dijital gösterge ekranı var. Tabii ki çok küçük bir ekran değil ama merkezdeki ekrana göre çok küçük görünüyor. Teknik detaylar...
Dikkat çekici şöyle... Katılıyorum sana bu arada.
Evet.
Ya çünkü tam zannediyorum sanki buradan bana şunun gibi geliyor. O direksiyon içerisinde görülebilir bir şekilde onu konumlandırmak istemişler ama o zaman da çok küçük olmuş. Yani böyle bir araçta dışarıdan baktığın zaman içeride böyle bir ekran doğrusu soru işareti. Konumlandırılması da böyle bakınca oraya tam oturmuyor gibi. Yani böyle bir kompozisyon oluşmamış iki ekran arasında da. O yüzden orası bana biraz garip geldi. Doğrusu sen söyleyince de daha da çok dikkatimi çekti. Yani buradan bakınca bile böyle bir enteresan bir konumlaması var zaten. Yani ızgaralar
aslında
konmuş.
Aslında bu açıdan da kaynaklanıyor olabilir. Baktığımız açıdan da hani baktığımız evet. Açı biraz ters görünüyor. Bir de iki ekranı yan yana gördüğümüz için merkezdeki ekran gerçekten çok büyük. Onun doğru yanında biraz ufakmış evet. Gibi görünüyor ama dediğin gibi konumlandırma evet. Açısından tablet ekran şeklinde konumlandırılmış zaten. Biliyorsun günümüzde işte maliyet açısından böyle evet. Konsola gömülü olmayan tablet gibi tutturulan ekranlar daha az maliyet, işçilik açısından doğru. Daha kolaya geliyor. O yüzden
onu seviyoruz. Oradan yana sıkıntı yok. Evet, maliyet düşüyorsa tamam o varız. Ona katılıyorum. Evet, tamam. Ondan evet. Dolayı geri alıyorum. Ben itirazımı geri çektim Sayın Hakim. Eyvallah. Devam edebiliriz o zaman.
Bu arada hani küçük olmama, küçük değildir diye şuradan diyorum 10.25 inçlik bir şeyi var, büyüklüğü var aslında. Hani çapraz olarak uzunluğa baktığımızda 10.25 inç ki bu da otomotiv standartlar evet. Arasında. Merkezdeki ekran 14.8 inç, o çok büyük. O doğru. Yüzden bu şekilde yani, görünüyor ama dediğim gibi sade, modern.
Biraz daha böyle büyük... Çok pardon sözünü kesmiş olayım. Tam böyle birkaç sefer yaptım. Ortada iPad işte şey var, mega böyle iPad Pro koymuşsun gibi. Yan tarafta evet. iPad kadar var yani. Aslında böyle düşününce dediğin gibi küçük değil. Hani onu düşününce buradan öyle görünüyor gibi olabilir. Veya hani direksiyon ve açıdan dolayı yine direksiyon simidi büyük görünüyor olabilir. Veya gerçekten büyük olabilir, bilemiyorum. Ama %100 katılıyorum. Tuşsuzluk çok net olarak yani bir böyle manuel düğme dediğimiz veya işte buton... Nasıl diyelim? Onları fiziksel düğmeleri görmemek evet. Yani bir tek benim gördüğüm vitesin altındakini görüyorum böyle hani analog çevirebileceğin edebileceğin. Onun dışında direksiyon üstündeki düğmeler bile düğme gibi görünmüyor. Zannediyorum değil. O hakikaten çok rahatsız.
Dokunmatik de tasarlanmış olabilir evet.
Evet yani o yüzden bu trendden artık hızlıca kaçılması belki senin daha önce anlattığın NCAP'in uyarısıyla beraber insanların da çünkü dikkatini çeken ya bir dakika kardeşim nerede bu yani dediğimiz olay çok görüyorum çok duymaya başladım bu eleştiriyi o yüzden belki hani o zamana kadar başka bir şey yaparlarsa onların da dikkatini çekmiş olalım. Şehri Türkiye'de bizi takip ediyor biliyoruz o yüzden kendilerine hani buradan bir hatırlatma yapmış olalım. Biraz uzun aldık kusura bakma ben çok müdahale etmiş oldum ama.
Yok estağfurullah.
Evet var mı başka bir şey motor gücüyle ilgili falan bir şeyler belli mi?
Şöyle motorundan çok kısa bir bahsedeyim. Ondan tabii. Da bahsetmiş olalım. 1.6 litrelik benzinli, turbo benzinli motordan güç alıyor ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kullanılıyor. Bu iki kombinasyonda oluşuyor ve 4 tekerlekten çekişli, önden çekişli veya 4 tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Tabii ki Türkiye'ye ilk etapta nasıl gelecek onu tam olarak bilemiyorum şu anda. Sıfır yük hızlanmasında 8 saniye gibi bir sürede gerçekleştiriyor. Bir SUV için ortalama standart bir evet. Değer olduğunu söylemek mümkün. Ama tasarım olarak en azından bence SUV, Türkiye SUV pazarında çok güzel bir seçenek olacak. Chery'nin modellerinin fiyatlarına baktığımız zaman işte Jayco 7 de bu civarlarda bir fiyatla gelirse aslında bence iddialı olabilir diye düşünüyorum.
Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Vallahi gayet güzel anlattın. Her zaman olduğu gibi. Evet tabii yani Chery bu işi biliyor ve modellerini de bunu yansıtıyor. Buradaki model de hakeza aslında gene geldiği zaman güçlü gelebileceğini gösteren net modellerden bir tanesi. Dikkat çekici model ve Türkiye'deki kullanıcılar da bundan memnun zaten diye söylemiştik. Diyoruz ve hemen sıradaki haberimize geçiyoruz. Bu sefer Türkiye'den bir haber var. Ben arabayı gördüm. Türkiye değildir bu dedim. Evet, neyin nesi o zaman dinleyelim. Neden Türkiye'yi ilgilendiren bir konu var? Yeni yerli bir aracımız var o zaman sevgili Barış?
Evet, yeni bir yerli aracımız, elektrikli aracımız geliyor. Agrotech yerli firma Joyce elektrikli araçlar teknolojilerinin %75'ini satın aldı ve bunun hemen arkasından böyle yerli elektrikli mini araçlar ve ticari araçlar üretmek için düğmeye bastı. Bu tanıttıkları ilk modelde A0 segmentinde geliştirilen böyle 4 kapılı minik şehir içi kullanıma uygun bir elektrikli otomobil olacak. Bence şu anda elektrikli otomobillerin hani pazara göre kıyaslamasını yaparsak Türkiye'de en yaygın olması gereken elektrikli araçlar bence şehir içine yönelik elektrikli araçlar olmalı. Çünkü büyük şehirlerde işte trafiğe giriyorsun, büyük problem yaşıyorsun, yakıt normal içten yanmalılarda. Benzinlerde işte daha çok yakıyorsun trafikte ama elektriklerde tabii ki öyle olmuyor. Asıl parladığı taraf şehir içi oluyor.
Çok doğru.
O yüzden bence çok güzel şarj istasyon ağı da hani bu kadar çok yaygın değilken en çok bu araçlara odaklanılmalı diye düşünüyorum. Böylece bu tarz bir otomobilin de geliştirilecek olması, yerli olarak geliştirilecek olması Agrotech tarafından güzel bir gelişme olmuş. Umarım başarılı da olurlar.
Yani çok güzel söyledin çünkü esnaflar için de önemli olan şey bu. Yani sonuçta hani o maliyeti şey yapacak, çok büyük olmasa da olur diyecek. İşte ne bileyim sağa sola gidecek ama yani tasarruf edebilecek. Hepsi konuşuyoruz biz burada hani yani elektrikle şarj ederken de rahat şarj edebilmesi için hani ne diyelim yani esnafsa mesela hemen kapının önüne fişi taksın, günde de şarj etsin falan. Bunların hepsine imkan tanıyan bir araç olabilir. Böyle bir senin dediğin çok doğru. O yüzden insanlar bunu çok tercih edebilir. Tabii bir tanesi de motosikletler biliyorsun zaten. Diğeri kullanılan bu tip kullanıldığı zaman teslimat adına motosiklet ama tabii araba mutlaka gerekiyor. O yüzden de bence dediğin çok doğru. Çok güzel bir özet yaptın. Hani tam Türkiye pazar gerçeğini böyle hani net olarak hani bunu dinleyerek birileri zaten burada bir yatırıma girer mi diyecek. İşte zaten girmiş yani onu görüyorum. Evet.
Evet gerçekten öyle. Burada dikkat çeken bir diğer detay da fiyatı yapılan açıklamaya göre 699 bin TL'lik fiyata sahip olacak. Baktığımızda işte Citroen Ami'dir, Fiat Topolino'dur gibi modelleri saymazsak ki onlar zaten hani elektrikli motosiklet, dört tekerlekli motosiklet gibi düşünebiliriz ama bu tabii ki bir baktığın zaman bir otomobil. O yüzden onları saymadığımızda en uygun fiyata sahip elektrikli otomobil olacak büyük ihtimalle. Çünkü bundan şu anki en uygun fiyatlı 2023 model olarak tabii ki konuşuyorum. Dacia'nın Spring modeli 885 bin TL'lik bir satış fiyatı var yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden 699 bin TL ile çok uygun bir seçenek olacak. Dediğim gibi umarım bu şekilde başarılı olurlar. Binek otomobilden ziyade ticari hafif ticari modeller de çıkacak %100 elektrikli. Senin dediğin işte bu esnafa gerekiyor dediğin taraf işte asıl onların kullanacağı araç bu olacak. 300 kilometre menzil sunacak. İlerleyen etapta 600 kilometrelik menzilin de gelmesi hedefleniyor ki şehir içi zaten ufak bir araç. Şehir içi kısa dağıtımlarda kullanılması muhtemel bunun. O yüzden 300 kilometrelik menzil de çok çok yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon 119 veya 1 milyon 199 bin TL civarında bir şey olacak diyebiliyorum. Binek otomobilde 699 bin TL.
Tabii şimdi ticari de malum şimdi ticari dediğimiz zaman vergi avantajı var ticaride. Hafif ticarilerde vergi avantajı var. O yüzden mesela 100 ama tabii fiyatlar da artıyor. Onu da göz önüne almak lazım. 100 biraz zorlanabilirler mi bilmiyorum. Ama elektrikli olarak düşündüğün zaman uzun vadeli yani yatırımın geri dönüşü dediğimiz şekilde düşünürsek o zaman tabii elektrikliyle beraber zaten çok tasarruf edecek. Yani orası muhakkak. Hele ki seninle konuştuğum zor en iyi senaryo. Yani kendi evinden bunu şarj ediyorsan, edebiliyorsan o zaman tabii ki en ideal senaryo, en düşük maliyetle.
O zaman müthiş.
Müthiş yani o zaman zaten hani 1 milyon 100 verdim ama Zaten bu artan benzin fiyatlarıyla bilmem nelerle falan başa çıktım. Hiç gerek kalmadı abi, uğraşmıyorum dediğin durumda mis gibi olur. O yüzden orada oyunu bozacak olan konu belki o olabilir diyelim ben diyeyim. Güzelmiş. Var mı bir teknik başka detay acaba? Bu kadar.
Şu an için hani teknik detaylar çok açıklanmadı. İlerleyen süreçte bunları yavaş yavaş böyle açıklayacaklardır, lanse edeceklerdir diye düşünüyorum ama en azından benim fikrim TOGG'da kısa zamanda böyle iç piyasaya yönelik, en azından böyle şehir içi kullanıma yönelik bir otomobil çıkarması lazım. Türkiye pazarına yönelik. Tabii ki SUV işte biraz daha marka imajı açısından işte popüler bir segment. Avrupa pazarına giriş yapacak. Burada marka imajını gösteren en güzel araçlardan bir tanesi C-SUV. Popüler bir segment ama en azından iç pazara böyle bir otomobille gelmeleri lazım artık.
Çok güzel yeni anlattın. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Vallahi 2'de 2 yaptın. Mis gibi gidiyorsun. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Bu sefer 2024 model bir Renault'a geçiyoruz. Aslında siz de burada onu da hemen hatırlatmış olayım sevgili seyircilerimize. Bir Clio incelemesi yayınlandı. Sen, Enes ve Burak üçünüz birlikte evet. Hatta incelediniz. Aslında tabii sen yeni Clio'yu anlattın. Renault'yu görünce neden böyle söylüyorum hemen ekrana vereyim, neden bahsettiğim de belli olsun böylece. O incelemeyi de izleyicilerimiz lütfen kanalımızdan izlesinler. Bize yorumlarını ve etrafa paylaşmayı da unutmasınlar diye söylüyorum. Ellerinize sağlık, zihninize sağlık. Çok da güzel bir inceleme olmuş. 3 ayrı Clio, farklı nesillerde ve son Clio ile karşılaştırma. Pek de bulabileceğiniz bir inceleme değil diyorum. Evet, o zaman şimdi şuna bakalım. 2024 model Renault Captur. Az önce tabii diğerinden bahsediyorduk ama şimdi ne diyorsun bakalım? Yani Clio dedik, Captur'a geçtik.
Evet, şimdi Clio B segmentinde hatchback tarafında Renault'un zaten en çok tanıdığımız, Türkiye'de en çok satılan modellerden bir tanesi. B SUV segmentinde de günümüzde böyle işte makyajlanan 2008'lerin farklı modellerin, işte Opel Mokka'ların yoğun rekabet oluşturduğu piyasada Renault'un temsilcisi de Captur oluyor. Tabii ki bu yoğun rekabete karşı yenilenmesi gerekiyordu artık. En azından bir tazelenmesi gerekiyordu. Beklenen makyaj operasyonu da geldi ve baktığımız zaman ön yüzüne, tabii ki makyaj dediğimiz için çok büyük böyle işte mekaniksel değişiklikler yok. Hatta motor gamı olduğu gibi taşınmış ama yüzü tamamen değişik. Neye benziyor? Biraz işte hani %100 elektrikli Scenic E-Tech modeline benziyor. Daha büyük coupe SUV segmentinde bir Rafale tanıtılmıştı biliyorsun. Onlara benzeyen modern, markanın yeni tasarım diline uygun bir görünüme kavuşmuş. Bence güzel olmuş ama tabii ki Captur'u beğenenler işte bazen görüyorum, en azından yorumları okuduğumda eski halini daha çok beğenenler var. Bu değişimi sevmeyenler var. Tabii ki her tasarım böyle seveni oluyor, sevmeyeni oluyor. Bu tarz adımlar bu şekilde atılıyor. Baktığım zaman böyle ön tarafta artık Captur'un da markanın yeni logosuna kavuştuğunu görüyorum. Önde arkada Renault'un böyle geçmişten esinlenen marka logosu yerini almış durumda. Ön tarafta böyle logonun farların arasında kalan kısımda logoyla uyumlu böyle ok şeklindeki detaylara yer verilmiş. Böyle panjur tasarımı oldukça şık görünüyor. Farlar zaten LED teknolojisine sahip. Standart olarak full LED teknolojisine sahip farlarımız gerçekten otomobilin agresif görünümüne güzel bir katkı sunuyor. Alt taraf şu anda fotoğraflarda gördüğümüz tabii ki Ares Line'ın yerine gelen Espri Alpine donanım seviyesi. Artık Renault'larda biliyorsun Espri Alpine donanım seviyesi böyle agresif sportif donanım seviyesi oluyor, en üst seviyede yer alan. Burada baktığımızda onun mavi gövde rengi, işte kendine özel jant tasarımı, ön tarafta özellikle merkez hava girişini saran gri, oradaki plakaların gri renkte böyle fırçalanmış bir şekilde görünmesi oldukça şık görünüyor. Ve alt tarafta tampon kenarlarında da yine Clio'da da gördüğümüz ve birçok modelde gördüğümüz böyle ok şeklindeki gündüz aydınlatmaları yerini almış durumda. Eskisine göre biraz daha yuvarlak hatlardan keskin hatlara geçiş yaptığını net bir şekilde söyleyebiliriz Captur'un. Yan taraftan büyük oranda aynı görünüyor zaten. Sadece farklı olarak işte yeni renk kombinasyonları var. Yeni gövde renkleri siyah tavanla beraber kombin ediliyor. Yan tarafta 17 ile 19 inç arasında değişen jant tasarımları var. Az önce Espri Alpine'in 19 inçlik jantlarının kendine bu versiyona özel tasarıma sahip olduğunu söylemiştim. İç mekanında da ufak tefek değişiklikler var. Ortada büyük yine dikey ekran şeklinde multimedya ekranımızı görüyoruz. Alt tarafta çok konuştuğumuz yine en azından böyle fiziksel düğmeler, piyano tuşu şeklinde. Sürücünün hemen önünde dijital gösterge panelimiz var büyük bir şekilde. Tabii ki iç mekanda olmayan ne? Artık deri seçenek yok. Burada işte kumaş benzeri sürdürülebilir malzemelerle yola devam ediyor Renault. Birçok marka yapıyor bunu artık. Hayvansal ürüne yer vermemeye çalışıyorlar. Onun yerine sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyorlar. Bu konsolu Clio'da görmüştük böyle. Farklı bir kumaş benzeri bir yapıya sahip ve böyle Fransa otomobilleri yenilerinde artık gördüğümüz Fransa birçok yere kendi bayrağının renklerini de iliştiriyor. Yine Captur'da da bu tasarımı senin az önce gösterdiğin gibi net bir şekilde görebiliyoruz. Baktığımız zaman tabii ki farklı değişiklikler de var tasarımın yanı sıra. Değişiklikler neler bunlar? Motor seçeneklerinin aynı olduğunu söylemiştim ama böyle altyapı tarafında en azından süspansiyon sisteminde ve direksiyon dinamiklerinde biraz oynamalar yapılmış. Otomobilin işte daha böyle sürüş zevki vermesi için, daha yola iyi tutunması için burada kalibrasyonda ayarlamalar yapılmış. Ama tabii ki çok böyle mekaniksel bir değişiklik yapılmamış. Bir de otomobildeki Multisense adı verilen sürüş modlarına Eco, Sport, Comfort ve MySense. MySense burada özelleştirilmiş oluyor. Makyajla birlikte opsiyon olarak böyle hafif arazi koşullarında veya kar gibi hava koşullarında ekstra yol tutuş sağlayan Extended Grip adı verilen bir sürüş modu da dahil edilmiş. Motor gamında herhangi bir değişiklik olmadığını söylemiştim. Yine giriş seviyesinde itibaren 90 veya 100 beygirlik, tabii ki 100 beygirlik LPG'li versiyon, 1.0 litre 3 silindirli turbo motorla başlıyor. 160 beygire kadar çıkan burada 1.3 litre turbo 4 silindirli benzinle devam ediyor. Burada tabii ki 48 voltluk hafif hibrit desteğimiz de var. Full hibrit 145 beygirlik E-Tech full hibrit versiyonda aynı şekilde burada Captur'un motor seçenekleri arasında yer almaya devam ediyor. Captur'daki değişiklikler de bu şekildeydi.
Evet, bu arada ben de şey görüyorum ya, böyle bakarken şimdi bayağı bildiğin Clio'nun steroidli hali gibi geliyor bana bu yani. Hani böyle ben yollara da vurayım kendimi falan tarzında gibisi. Doğru mu hissediyorum acaba?
Ya bence de bir tık böyle şey olmuş, agresif, daha modern bir tasarıma kavuşmuş. Eskisi biraz daha yuvarlak hatlar vardı, onlar daha hakimdi. Bunda dediğim gibi markanın böyle yeni tasarımına kavuşmuş, diğer modellerle en azından uyumlu olmuş.
Evet, aynen öyle. Doğru, enteresan bir şey yapısı var. Ben Renault'un bu yeni kullandığı tüm modellerinde neredeyse hayata geçirdiği ön tasarımını çok beğeniyorum. O gerçekten çok güzel. Daha agresif, işte daha dikkat çekici. Sizin hatta Clio incelemesinde de konuştuğunuz gibi o gri renkler falan böyle bir tatlı bir hava veriyor kesinlikle. Ama o agresiflik ve estetik ikisi bir arada çok tatlı görünüyor. Ön yüzeyi mesela yan tarafa baktığım zaman onu görmüyorum. O hissiyatı sanki devam ettirmiyor gibi geliyor bana. Ama ön yüzde baktığımda, ki bakayım şansıma ön yüz gelir mi şuradan. Ön yüzde gerçekten başka bir havası var aracın. Yani onu hissedebiliyorum. Yana bakınca Clio'dan değiştirmiş gibi geliyor ama öne bakınca başka bir arabaya bakıyorum gibi hissediyorum diye bunu da
burada
söylemek
haklısın.
İsterim.
Önü çok değiştirdikleri için, çok agresif bir tasarıma yer verdikleri için tabii ki makyajda gerisine dokunmuyorlar. O yüzden sanki bir tık böyle önüyle yan tarafı birbirine uyumsuz olmuş diyebiliriz. Hani öteki hala eski şekilde devam ediyor. Ön taraf daha agresif, daha sportif olmuş. O yüzden sanki böyle önden ve yandan bakıldığında sanki iki farklı arabaya bakıyormuşsun gibi bir hissiyat yaratıyor.
Çok güzel ya bu. Evet, enteresan bir durum bu. Bu arada tabii Renault'un benim tabii ilk başladığım zamanlarda, ehliyet aldığım zamanlarda, hani yaşımızı gizlemiyoruz nasıl olsa. Ama ilk ehliyet aldığım zamanlarda logosu buydu Renault'un. Tekrar buraya dönmüş olması demek ki böyle oluyormuş. Belki de benden de daha önceki nesiller de yine şey görmeye başlayacak. Ehliyet aldığım dönem değil, daha da öncesi hatta vardı. Tabii ki yani net olarak aynısı değil ama çok benzerdi buna. Tekrar bunu görmek de enteresan. Renault Captur. Evet, Sinan Akkol var. Eski Level Oyun Dergisi'nin yayın yönetmeni. Sonra Oyun Gezer, şimdi de kendi oyun şirketiyle ilgili uğraşan. O şey diyordu buna, kaptur gelsin diye bir şey söyledi. O kötü espri yaparak hem onu anmış olayım, buradan kendisine bir selam çakmış olalım. Çünkü sevgili Özgür Eroğlu ile beraber bir röportaj yapmışlardı. Onun bu soğuk esprileri çok meşhur. Görünce aklıma geldi o soğuk esprisi diyorum ve bu sefer de gene bizim tarafa dönüyoruz. Bizim tarafa dönmek, böyle dönmek evet, güzel geliyor doğrusu. Nedir o? Neyle ilgili konuşacağız? TOG'la ilgili konuşacağız ama neyi anlatacağız?
Şimdi neyi anlatacağız? TOG Theonix modeline 1.4 güncellemesi geldi. Bu şekilde konuşunca sanki bir akıllı telefondan veya bir tabletten, bilgisayardan bahsediyormuşuz gibi oluyor ama aslında bir herkesin bildiği gibi otomobilden bahsediyoruz. TOG da işte hani bu da şeye getiriyor beni. Başta hani bunu söylemiş olayım. Sürekli TOG'u eleştiriyorduk ya. Ya bu hani otomobil değil, akıllı cihaz diye. Sürekli böyle evet, kendilerini farklılaştırmaya çalışıyorlardı. Sanki hani bir tık haklılar mı acaba diye de insan düşünmeden edemiyor. Çünkü bir otomobile güncelleme geldi. 1.4 güncellemesi geldi. Ne yenilikler getirdi tarzında böyle artık doğru, haberler görmeye başladık otomotiv dünyasında da. Sanki bir tık haklılarmış gibi de böyle bir giriş yapmış olayım.
Evet, bence dediğin doğru. Ben hemen araya girmiş olayım. Dediğin çok doğru. Bu yani araba, kapındaki araba aynı araba. Fakat bir yazılım geliyor. Arabada başka özellikler, başka kullanmadığın bir şeyleri hayata geçirmiş oluyorsun belki. O yüzden bu tabii yani güncelleme yani. Böyle bir bakınca kapının önündeki arabaya böyle bir güncelleme gelmesi tabii heyecan verici. O zaman da insan evet ya, bu cihaz gibi işte yani hani bu eski, çünkü bildiğin arabayı sen servise götürmezsen etmezsen nasıl güncelleyeceksin edeceksin yani, ya da hani gidecek o bir süreç alacak, bir şey olacak hani, çünkü aslında başka arabalarda da şu an servise gittiğin zaman veya kendin işte USB tak bir şey yap hani, Berlingo için ben dedim mesela güncelleme, ama o bir arabayı güncellemiyor aslında yani, birçok özelliği de medya ekranında güncelliyor, ne bileyim işte yani bunları yapıyor esasında daha temelde şeyler, ama buradaki güncelleme herhalde daha çarpıcı galiba. Şöyle ekrana da vereyim bu sevdiğimiz görüntüyü.
Evet. Theonix'in meşhur iç mekanı.
Evet.
Vestel tarafından üretilen boydan boya ekran. Böyle. Evet. Güzel bir iç mekan aslında.
Evet. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Vestel'in de bir toplantısına, Vestel Mobility'nin de bir toplantısına gittik. Aslında belki de ondan da bir bahsederiz. Bu son haber olarak ben de ondan bahsedeyim. Buyursunlar, neler var bu yeni güncellemede?
Şimdi tabii ki biliyorsun senin de bahsettiğin gibi artık böyle yeni otomobillerde, özellikle işte elektrikli otomobillerde işte bir güncelleme gerekiyor, servise gelin diye bir çağrıda bulunmuyor markalar. TOG'da bu şekilde OTA yani over the air güncellemesi şeklinde hiçbir şekilde servise gitmeden olduğu yerde internete bağlanarak bu güncellemeler aracın bilgi eğlence sistemi üzerine veya işte diğer fonksiyonları üzerine yüklenebiliyor. 1.4 güncellemesiyle neler geldi? Bir kere bilgi eğlence ekranlarına olsun, TrueMore uygulamasına olsun farklı yerlere yenilikler, düzeltmeler geldi, yenilikler geldi. Bu yeniliklerden bir tanesi de yüz tanıma sistemiyle hızlı giriş. Nereye hızlı giriş? Tabii ki aracın burada biliyorsun aracın multimedya sistemi, bilgi eğlence sisteminde farklı kullanıcı profilleri oluşturulabiliyor. Hatta 4 farklı kullanıcı profili oluşturulabiliyor. Tabii ki farklı sürücü, mesela işte siz kullanabilirsiniz, eşiniz kullanabilir. Siz kullanırken sizin profilinizi açıyor. Artık hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan araç içerisindeki kameradan direkt sizin yüzünüzü tanıyarak doğrudan sizin profil ayarlarınıza giriş yapıyor. Böylece ekstra bir işten daha araca bindiğinizde kurtulmuş oluyorsunuz. Yüz tanıma sistemi gelişmiş, günümüzdeki gelişmiş araçlarda böyle üst seviye araçlarda bulunuyor. TOG Theonix'te de böyle bir sisteme artık yer veriliyor olması oldukça güzel. Çünkü zaten donanım olarak buna hazırdı. İç tarafta sürücüyü gören bir kamera vardı. Bu kamera işte sürücü dikkat uyarısından ziyade artık bu şekilde de kullanılıyor olacak. Gayet güzel olmuş. Bunun dışında uygulamaları tam ekran gösteren bir arayüze, yeni bir arayüze geçiş yapılmış. Biliyorsun aracın multimedya sistemi üzerinden birçok uygulamaya erişilebiliyor. Hatta son olarak sanırım bir kanalla anlaşma yapılmıştı. Araçtaki multimedya sistemi üzerinden böyle video tarzında böyle yayınlar izlenebilecekti. Tabii ki güvenlik burada da göz önüne alınıyor. Mesela araç sabitken ortadaki ekrandan sürücü de bu yayını izleyebiliyor. Ama araç hareket haline geçtiğinde video doğrudan otomatik olarak yan yolcunun yani öndeki yolcunun önüne doğru kaydırılıyor. Sadece onun izlemesi, sürücünün dikkatinin dağılmaması sağlanıyor. Bu da güvenlik açısından oldukça iyi bir şey. Onun dışında işte tema rengini değiştirme gibi ufak tefek fonksiyonlar getirilmiş. Baktığımız zaman burada benim dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi zemin görüntüleme teknolojisi oldu. Zemin görüntüleme teknolojisi özellikle böyle hafif arazi koşullarında olsun, işte mesela arabayı ya da park ederken olsun, gerçekten bazı durumlarda ihtiyaç oluyor. Siz aracı tamamen bu sistem aracı böyle şeffaf bir hale getirerek zeminde alt tarafta neler olduğunu, hangi engel olduğunu veya işte hangi nesne olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Güvenlik açısından oldukça güzel bir özellik. Böyle Teonix'e gelmesi oldukça iyi olmuş. Baktığım zaman önceden iklimlendirme planlaması, ki bu da aracın verimliliğine, işte özellikle kışın veya işte yazın araca girdiğinizde, girmeden önce işte klimayı açma veya işte kışın girmeden önce kaloriferi açma, aracı ısıtma gibi fonksiyonların yapılabilmesini sağlıyor. Bu da verimlilik açısından en azından güzel bir şey. Siz girdiğinizde araç doğrudan ısınmış veya serinlemiş olacak, iç mekanı, konforu arttıran detaylardan bir tanesi diyebiliriz. Bunun dışında Trumor uygulamasına bir güncelleme geldi demiştim. Burada da artık Trumor üzerinden şarj seviyesi, lastik basıncı, konum gibi bilgilere Teonix kullanıcıları ulaşabilecek. Bu arada Türkiye'de 23 bini aşkın Teonix kullanıcısı varmış. Bu sayı ilerleyen süreçte daha da artacaktır tabii ki.
Şahane. Vallahi bence şöyle güzel. Yani bu arada işte şöyle güncellemeyi böyle yapıyorsun. Yani al götür orada bir daha birileri güncellesin bunu tarzında değil. Uzaktan güncellemeyi yapabiliyorsun anladığım kadarıyla. Bu bence çok önemli. Bahsettiğin özelliklerde güncellemelerde beklenen güzel güncellemeler görünüyor. Neden? Çünkü işte Tesla için konuşurken sonuçta hani bunları yapabildiği için övüyoruz. Tabii ki Teonix'te bunların da olması sevindirici. Hani bu deneyimin Teonix'te de gelmesi, TOGA'da gelmesi sevindirici. İşte bu işin içine girince haliyle bunları yapmaya başlıyorsun. Yani bunun içinde olmazsan dışarıdan seyrediyorsun ya. Bu arabayı üretmezsen bunu seyrediyorsun. Ama şimdi bunu yapıyorsun. Bununla ilgili de hani diyorlar ya amiyane tabirle yapıyorsun bu sporu diye böyle. Bunu yapıyorsun işte. Böyle oluyor. O zaman güzel tabii. Evet. Hoş yani. Öbür türlü seyirci olmak başka bir şey. Tüketmek başka bir şey. Böyle üretmek başka bir şey. Hakkını verelim. Bu arada yani ekran tabii senin dediğin gibi şimdi az önce bir sürü araca baktık yani gene programda da gösterdik ettik. Yani şu ekran konusu tatlı bir konu. TOG'un burada da hakkını vermek lazım. Bu işte bir de hani sürücü bindiği beni tanıdığı ona göre profillendirme konusu da o da ayrı güzel bir konu. Telefonlardan aynı senin demin söylediğin gibi yani bir nevi telefonda nasıl senin yüzünü tanıyor da bir şey biliyorsun. Burada da ondan bahsediyorsun. Şahane. Bunlar yine çok önemli özellikler, tatlı özellikler. Yok mu hiçbir yerde? Var. Ama bunun Teonix'te olması ayrı bir güzellik. Yola yeni çıkmış bir yani bir tek modeli olan yenisini geliştiren bir şirketin böyle bir güncellemeyi de yapması ve bunu da başarıyla hayata geçirmesi önemli, başarılı diyorum ve bir sonraki haber için İstanbul'a doğru ilerliyoruz efendim.
Metrobüs. Şöyle bir sonraki yani, habere geçmeden önce ben kısa bir ekleme yapayım abi.
Tabii
burada.
Lütfen.
Gelen güncellemeler dediğin gibi hani önemlisi var. Ya bazıları işte sanki göz boyama adına yapılmış ufak tefek değişiklikler olarak görebiliriz. Önemli olanlar işte bana göre burada önceden iklimlendirme güzel olmuş. İşte zemin görüntülenmesi güzel olmuş. Yüz tanıma sistemi gayet iyi olmuş. Hani bu tarz güncellemeler ve düzeltmeler oldukça iyi. Bana göre kendi fikrimce Teonix'in en azından ya da TOG markasının piyasada daha iddialı olması için kısa vadede yapması gereken iki şey var. Bunlardan bir tanesi termal yönetim sistemini daha da geliştirmesi ve ısı pompasını donanım olarak araçlarına eklemesi. Orta vadede de böyle Teonix'te geldiğinde veya gelmeden önce en azından otomobillerini 800 voltluk elektrik mimarisine de böyle hazır hale getirmesi TOG'un piyasada daha iddialı olması açısından bence iyi olacaktır. Çünkü neden böyle konuşuyorum? Yeni otomobiller özellikle Çinlere baktığımızda 800 voltluk mimariyi öne çıkarıyorlar. Xiaomi'nin SU7 modelinden konuşuyoruz her zaman. Şu an çok popüler olan bir model. Neden popüler? Hem bu 800 voltluk mimariyi 830 kilometreye kadar menzili konuşuluyor ve bunları $29,900 gibi Tesla Model 3'ten bile daha düşük bir fiyata sunuyor. TOG'un da bu şekilde dünya genelinde olmasa bile en azından Avrupa'da hem özellikleri hem de fiyatıyla öne çıkması lazım ki başarılı olabilsin.
Evet, çok doğru. Güzel söyledin. Bunlar önemli konular. Bu arada TOG'dan da umarım bir röportajımız olacak ya da bir işte bir karşılıklı bir konuşmamız var. Onlarla da bir konuşacağız, bir program yapacağız gibi hissediyorum ben. Orada çok değerli, çok sevdiğimiz isimler de var. Onlarla beraber belki bir yeni bir ziyaret, bir TOG fabrikasına yeni bir ziyaret belki beraber yaparız. Biliyorsun bunları tek tek yaptık. O yüzden bu sefer belki birlikte yaparız diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Güzel de olur. Dediklerin de önemli. Belki bu sorulara da cevabı orada alabiliriz diye bunu da altını çizmek isterim. Tekrar teşekkür ediyorum ve şimdi de sıradaki haberimize geçmek istiyorum. Şunu bir kapatalım şuradan ve bir sonraki haberimize geçelim. Bu sefer tabii İstanbul'dakileri çok ilgilendiren bir konu.
Evet.
Bu kadar da olur mu diyeceğimiz bir konuya geliyoruz. İstanbul'da elektriklinin artık demek ki girmeyeceği yer kalmayacak belli ki. Bu sefer otomobilin dışında bir otobüs, metrobüs hatta yani. Metrobüse gidiyoruz. Evet. İstanbul'da şu gördüğünüz araç elektrikli metrobüs, uçak. Kardeşim bu ne? Tramvay gibi duruyor ya. Baksana şuna.
Evet, tramvaya çok benziyor. Zaten elektrikli olması da bu görünümü birazcık destekliyor bence. Metrobüs dediğimiz zaman hani ne bileyim belki Türkiye'nin başka kesimlerinde birçok kişi için bir şey ifade etmiyor olabilir ama İstanbul'da en azından toplu ulaşımın bel kemiği olduğunu söylemek lazım. Yıllardır metrobüs hattında çalışan otobüsler milyonlarca insanın böyle kahrını çekiyor. Tabii ki insanlar da bu metrobüs hattının kahrını çekiyor. Ben de onlardan bir tanesiyim. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna saatlerce yolculuk edebiliyorsun. Onu çok net olarak söyleyebiliriz.
Yani. Evet, en azından, çok güzel söyledin.
Son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabii ki araçları yenilemeye başlamıştı. İlk etapta Mercedesler kullanılıyordu biliyorsun. Bir uzun versiyonu ve kısa versiyonları vardı. Daha sonradan işte İBB'nin yeni araçlar getirmesiyle yanlış bilmiyorsam otokarın böyle metrobüs olarak ürettiği araçlar ve ardından yine Türkiye'de üretilen Akia modelleri geldi. Akia'lar gerçekten hem uzunluk olsun, yolcu kapasitesi açısından olsun metrobüs hattını bence rahatlatan araçlar oldu. Hem de gördüğüm kadarıyla böyle biliyorsun metrobüs hattı çok bazı yerlerde yokuşları da vardır. İstanbul zaten Yeditepe diyoruz hani çok güzel bir Ayvansaray tarafında işte oradan devam ederken Ok Meydanı tarafına çıkarken böyle dik yokuşları var. Oralarda da performanslı olduklarını söylemek mümkün. Şimdi elektrikli metrobüs denince benim aklıma ilk olarak bunun oralara uygun olup olmadığı geldi açıkçası. Tabii ki testleri yapılıyordur ki gördüğüm kadarıyla metrobüs hattında testlere başlanmış. Acaba ne kadar orada uzun dönem performans gösterebilir? Bunlar mutlaka ölçülecektir, fizibilitesi yapılacaktır. Ama elektrikli metrobüs denince benim aklıma ilk gelen bu oldu açıkçası. Arkasından hemen neler yapılıyor, neler bekleniyor bu araçtan onu da hemen söyleyeyim. 1 Nisan itibariyle elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine başlanmış bu arada dediğim gibi. Şu an 5 Nisan 4 gün olmuş. Dizel metrobüslere göre %60 yakıt tasarrufu gibi bir orandan bahsediliyor ki özellikle belediye için bunun çok iyi bir değer olduğunu söylemek mümkün.
Tabii,
100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu anlamına geliyor bu ki metrobüsler zaten gece gündüz vızır vızır çalıştığı için bu da çok büyük bir tasarruf demek. Baktığımız zaman bu yatırımla 300 ton karbondioksit salımının da önüne geçilmesi planlanıyor. Tabii ki aynı şekilde maliyetle maliyetten tasarruf kadar önemli olan bir şey de emisyon, karbon emisyondan tasarruf. Bu noktada da büyük bir iş başaracak diyebiliriz bununla birlikte.
Çok güzel söyledin. Ben hemen araya girmek istiyorum. Dediğin şey çok kritik çünkü yani İstanbul'da hava kirliliği çok üst seviyede. Gide artıyor. Son zamanlarda bununla ilgili uyarılar da geliyor. Tabii ki yani bunu elektrikli otomobil derken bunu bizi eleştirirken bir taraftan da bunun ne kadar önemli olduğunu da konuşuyoruz. Hani fakat bu doğa için tam bir çözüm değil fakat bu şehirler için çok önemli bir çözüm olduğu aşikar. Metrobüsler de bu senin bahsettiğin gibi mesela bir varsa kullananlar hemen şöyle şoförün yanındaki bir yerde bir dursun. Durabiliyorsa da zor duramazsın. Hani boş bir saatte denk gelmen lazım falan. Pazar sabah erken falan diyelim öyle bir şey için. Bir hemen şoförün yanında durduğun zaman bir bak bakalım o hani var ya yazıyor işte 100 kilometrede kaç yakıyor diye böyle bir her arabada artık olan yol bilgisayarına bir bak bakalım. Bir şaşır yani 100 litrenin üzerinde rakamlar geçiyor orada. Yani o şey diyorsun bir dakika ya nasıl yani 90 litre 100 litre yakıyor bu hani zaten giderken hani hatta bir de senin söylediğin gibi yokuşlar falan geldiğinde içindeki o insanlarla beraber O aracın tükettiği enerji, yani yaktığı yakıt valla dehşet yani gerçekten. Evet, o yüzden gerçekten onları düşündüğün zaman tasarrufun her damlası mutlaka fayda sağlayacak. Çünkü rota da çok uzun, kısa da değil. Ve hani böyle sürekli o bas git, hani yavaşta gidemezsin. Öyle bir şey de yok. Hani ben ekonomik gideyim falan. Öyle bir şey de yok. Çünkü o arabalarla, evet, o dolulukla ekonomik gitme ihtimalin yok yani. Bilmiyorum elektrikli bu anlamda nasıl bir fayda sağlayacak. Senin dediğin gibi mutlaka çalışmasının yapılmış olması lazım. Çünkü İstanbul'daki ilk metrobüsler bir şeydi. Maalesef dolulukla beraber büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü o yokuşları çıkmadı. Hollanda'dan, evet, galiba Hollanda'dan gelmişti. Evet, Hollanda'dan gelenler. Yani onlar mesela galiba onunla bir revize ettiler, bir şey yaptılar, bir şey yapmaya çalıştılar ama
revize etmeye olmadı. Çalıştılar ama şu anda hepsi çöp oldu yani.
Evet, yani öyle bakınca bu işin çalışmasının, ön çalışmasının iyi yapılması lazım. Umuyorum yapmışlardır. Hani bu zaten bilinen bir şey olduğu için, yani biz metrobüs hattına bunu koyduk sonra böyle oldu diyemeyeceklerini düşünüyorum. Evet. Derslerine iyi çalıştıklarını ümit ediyorum. O yüzden ben de tabii ümitliyim. Yani bir de az önce içini gösterince belki oraya geleceksindir. Gerçekten bu böyle tramvay gibi görünüyor. Yani bir daha doğrusu öyle, metro, evet, gibi görünüyor değil mi? Bilmiyorum oraya mı geleceksin? Sözü tekrar sana bırakayım.
Evet, aslında ben de tam oraya gelecektim. Çünkü ilginç bir özelliği dikkatimi çekti. Sen başta tramvay gibi görünüyor dedin ya. Gerçekten de tramvay gibi, çünkü hem içteki bu tasarımı, yapısı, hem de çift yönlü olarak kullanılabilmesi. Yani çift yönlü diyoruz. Iyi. Tramvaylarda nasıl hiçbir şekilde zaten metro hattında dönme diye bir şey yok. Bir tarafta giderken işte bir diğer tarafına gidiyorsun, oradan kullanmaya başlıyorsun. Bunda da aynı şekilde çift yönlü olarak kullanılabiliyor. Şu an arkasını göremiyoruz ama ön taraftaki bu sürücü kabini büyük ihtimalle arka tarafta da var. Çok direkt doğru. Belli bir yere geldiğinde bu sürücü arka tarafa geçip başka yöne gidebiliyor. Bu da ilginç bir özellik olmuş açıkçası. Bir
diğer önemli nokta, avantajı büyük ihtimalle.
Evet, evet. Bir diğer önemli nokta yolcu kapasitesinin arttırılması. Yani biliyorsun metrobüs hattında 150 kişilik kapasiteler vardı. Sonradan işte bu Akiyaların gelmesiyle beraber, tabii ki onlar daha uzun, çift körüklü, onlarla beraber 280 kişiye çıktı. Bu aracın da gelmesiyle 420 kişilik yolcu kapasitesinden bahsediyor olacağız. 420 kişi taşıyabilmesi de gerçekten iyi bir değer. Çünkü dediğim gibi metrobüs hattını milyonlar kullanıyor. Ben işe giderken açıkçası uzaktan çalışma başlamadığında sabah 8-8.30 gibi metrobüse sadece binebilmek için yarım saatimi, 45 dakikamı harcadığımı bilirim. O yüzden yolcu kapasitenin, evet, artması demek iyi bir gelişme demek.
Yani İstanbul tabii, şimdi böyle bahsediyorum, yani oralara da girmek istemiyorum ama kardeşim bu İstanbul'u bu kadar doldurmanın ne alemi var diyeceğiz ama işte maalesef yani her şeyi de İstanbul'a taşıyoruz. Yani bir cazibe merkezini İstanbul yaparsan, cazibe merkezi olmasın demiyorum ama böyle bir, yani her şey burada olmasın, şunu böyle bir dağıtalım edelim sağa sola. Ama maalesef iş güç İstanbul'a gelecek. Ne bileyim işte, biliyorsun Merkez Bankası finans merkezi İstanbul'a geliyor. Evet. Ya bunlar hani sadece o değil tabii. Onunla beraber başka şeyler de var. Yani bunun bir politika olarak geçmesi lazım. Çünkü söylediğin şey, hayatından yarım saat her gün gidiyordu senin söylediğin. Yani işte pandemiyle beraber değişti biraz ama yani aslında bir taraftan bunu büyütüyoruz ama böyle hani evet, çok güzel, 400 kişi alacak, 500 kişi alacak diyoruz ama ya hani o kadar da gerekmese ne kadar güzel olurdu. Tabii ki. Yani politika olarak da biraz da bunların belki yeni dönemde hayata geçmesini umduğumuz şeylerden bir tanesi diyeyim ama bu çok sevindirici gerçekten. Çünkü günün sonunda bu bir gerçek ve hayatımızın içerisinde gerçekten bu metrobüslere böyle balık istifi şeklinde dolmanın bir anlamı yok. Umarım biraz daha ilaç olacak bir şeydir. Senin söylediğin büyütülebilir olması, modüler olması da çok kritik geldi. Bilmiyorum tabii o yollarda nereden dönecek. Bunun dönmesi gerekmediği için, yani o da çünkü biliyorsun o metrobüslerin dönebilmesi için o merkezlerde, bazı yerlerde büyük alanlara ihtiyaç var. İşte Zincirlikuyu'da, evet, mesela böyle bir büyük bir alan, yukarıdan döndürüyorsun ediyorsun falan. Ama bu şahane olur. Yani böyle baktığın zaman çok iyi bir ilaç. Bir taraftan da işte diğerinin, yani raylı ulaşımın maliyetinin işte elektrikliyle böylece hani hem onun rahatlığı ama bir taraftan da bunun da işte kolaylığı diyelim. Çünkü metrolar gerçekten yani kalabalık bile olsa çok rahat edebildiğin,
evet, gerçekten
araçlar. Öyle. Yani ne kadar dolu olursa olsun bir şekilde katlanabiliyorsun ona. Ama burada öyle değil. Metrobüse dolduğun an yani korkunç olabiliyor. Metrolar bunu çok daha rahat kaldırıyor. Tabii ki altyapısı ve genişliği sayesinde, bir de işte sarsılmıyor. Hani frene bastı, uçtu falan filan bir şey yok. Trafiğe girmiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Var mıdır ekleyeceğin? Evet.
Bir tık düşündüren beni burada menzili oldu. Çünkü menzile baktığımız zaman tam şarjda 80 kilometrelik bir menzil sunduğunu görüyoruz. Tabii ki 80 kilometre büyük ihtimalle kağıt üzerindedir. Gerçek kullanımda işte yapılan testlerde asıl menzili ne olacak o önemli. 20 dakikalık şarjda 50 kilometre gidebildiği belirtiliyor burada. Bunlar ilginç değerler. Çünkü metrobüs sürekli devir daim eden, sürekli çalışan araçlar gerektiriyor. Doğru. Metrobüs hattına baktığımız zaman işte 20 dakikalık şarj gerektirmesi tarzında, işte hani ilk başta, ilk etapta en azından çok yaygın olarak kullanılamayacaktır diye düşünüyorum ama gerekli altyapının sağlanması durumunda metrobüs hattının en azından bu araçlarla elektrikliye evrilmesi, ki bu araç otonom olarak da kullanılabildiği belirtiliyor. Metrobüs hattı bence otonom araca çok müsait. Kendi şeridi var. Diğer araçların bulunduğu şeritlerden tamamen ayrı. Arada bariyer var. Dümdüz bir şekilde seyrediyor. O yüzden otonom kullanıma oldukça uygun ama tabii ki bunlar için gerekli altyapının oluşturması lazım. Bu da uzun bir süre alacaktır bence en azından. Şimdi
önemli, çok önemli bir not ilettim bence. Bu da çok doğru. Ben tabii menzil bilmiyorum ama 80 kilometre İstanbul'un bu şartları için tartışmalı. Hani bir de yani gerçek hayat verisini görmek lazım dediğin gibi. Tartışmalı bir durum. Yani sanki ben düşünüyorum hani böyle bir araç olunca, demek eğer böyleyse 80 kilometre ise belki de işte o blade tipi dediğimiz pillerle beraber, yani değiştirilebilir piller. Yani söktüm, istasyona geldim, hemen yeni piller takıldı. Hani bir içeri girdi veya girmedi, hani bilmiyorum onu nasıl ayarlanır ama. Yani belki de yapıyı buna göre, tabii ki bu araçların daha çok kullanılmasıyla ancak olabilecek şeyler bunlar. Ama 20 dakikada 50 kilometre, belki daha kısa mesafede getir götürün yapacağı, hani bütün yol boyunca değilse, bilemedim biraz. Biraz bu şey yaptı, beni düşündürdü doğrusu.
İlk etapta bence kullanılabileceği hat Avcılar'dan Cevizli Bağ'a kadar olan kısa hat olabilir. Bana öyle geldi. Doğru. Belki de ilk etapta o hatta kullanılabilir.
Tabii Söğütlü Çeşme, Zincirli Kuyu ve Avcılar Cevizli Bağ şeklinde dediğin gibi olabilir. O hat üzerinde düşünülebilir. Umarım tabii yani şehrin de faydası için, insanların soluduğu hava için ve tramvayvari, metrovari yapısından dolayı kullananların konforu açısından umarım sayısı artar, kullanıma uygundur. Biz de bu konuştuklarımız böyle havada kalmaz da hani inşallah Hollanda'dan gelenler gibi abi denediler olmadı çöktü falan filan, inşallah öyle bir şey konuşmayız diyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Barış'cığım. Bence İstanbullular için çok önemli bir konuydu bu anlattığın. Peki o zaman sıradaki haberimize geçelim. Yine Çin yakasına doğru gidiyoruz. Bu sefer yine iddialı bir Jeep mi görüyorum? SUV mi? Jeep de bu kardeşim, ne kadar SUV mi?
Evet, yakından tanıdığımız BYD markasına ait böyle kompakt bir SUV aslında.
Kompakt mı bu?
Daha önce de konuşmuştuk ama özelliklerini konuşmuştuk. Tanıtılmasından bahsetmiştik, tasarımından bahsetmiştik. Fakat artık Çin'de, kısa süre önce Çin'de satışa sunuldu ve artık fiyatıyla da konuşuyoruz. Çünkü bu aracın fiyatına baktığımızda sadece $13,400 olduğunu görüyoruz ki böylesine bir araç için mükemmel bir fiyat olduğunu söylemek lazım. Çünkü küçük şehir otomobili dediğimiz minik araçlar bile böyle $6,000, $7,000, $8,000 hatta yeri geliyor markasına göre $10,000'a kadar çıkarken, böyle bir SUV'nin $13,400'dan başlaması oldukça güzel bir değer olduğunu söylemek mümkün. En üst versiyonunda bile, 400 kilometre menzil sunan en üst versiyonunda bile $16,600'dan bahsediyoruz ki hani bu bile gerçekten böyle Türkiye'ye gelse de hani hiçbir fark olmadan böyle $16,600'dan satılsa diyeceğimiz bir fiyat olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tasarıma baktığınızda zaten daha önce konuşmuştuk tasarımını. BYD'nin diğer modellerine de benzer bir tasarım var. Biliyorsun Çinlilerde, Çin mitolojisinde ejderhaların büyük bir yeri var, önemli bir yeri var. Böyle farlara ve ortasındaki panele de baktığımızda ejderhanın gözlerinden, ejderha yüzünden esinlenilmiş bir tasarım söz konusu olduğunu söylemek mümkün ön tarafta.
Çok doğru.
Açıkçası bu siyah jantlar da bence otomobile oldukça yakışmış. Daha ciddi, daha iyi göstermiş otomobili ve ön tamponlarda, işte yan eteklerde bu yer alan koruma plakası şeklindeki detaylarda daha agresif, daha böyle kaslı bir görünüm sağlamış araca. Çünkü baktığımız zaman kompakt bir yapısı var. Küçük bir SUV, yani buradan çok belli olmuyor ama küçük bir SUV olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu detaylar olduğundan daha büyük, daha heybetli görünmesini sağlamış. Tabii ki B7 diyoruz, elektrikli otomobil diyoruz. YuanUp modelinin teknik detayları burada daha önemli yer ediniyor. Daha çok merak ediliyor. Baktığımız zaman 70 kW ve 130 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneğinden söz ediyoruz. Yani kompakt bir araç olduğunu söylemiştim zaten. 70 kW'lık ilk motor seçeneği de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. 70 kW çünkü baktığımız zaman çok yüksek bir değer değil. Buradaki bu motorları 32 kW saatlik küçük bir batarya besliyor ilk versiyonda. Bu da 301 kilometreye kadar. Hatta bunun Çin'deki normlar için geçerli olduğunu söylemek mümkün. WLTP Avrupa için geçerli olan ve bizde geçerli olan WLTP gerçeğe biraz daha yakın oluyor. Çin'de geçerli olan CLTC normları ise hani biraz daha gerçeğe uzak oluyor. Daha iyimser oluyor menzil açısından. Hani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. 300 kilometreye kadar menzil sunuyor. 45.1 kW saatlik büyük batarya ise 401 kilometreye kadar bir menzil sunuyor bize burada. Ön tarafta bağımsız süspansiyonumuz var. Arkada ise torsiyon çubuğumuz yer alıyor. Tabii ki arkada bağımsız süspansiyon bulunmuyor. İç mekanı aslında BYD'nin diğer modellerinden alışık olduğumuz bir tasarım dili var. 8.8 inçlik LCD dijital gösterge ekranı. Ortada yine tablet ekran şeklinde ve BYD'nin diğer modellerinde olduğu gibi döndürülebilen ekranımız var. 12.8 inçlik boyutu var. Kablosuz şarj ünitesi zaten orta konsolda net bir şekilde görülüyor. Cam tavan özelliğinin olması iyi. Kompakt bir model çünkü cam tavan iç mekanı daha da ferah hale getiriyor. Oldukça güzel bir araç olduğunu söylemek mümkün. Her iki bu fiyata bence çok iyi.
Yani sen bütün oyunu bozdun vallahi. Ben sana söyleyeyim ya, bu adamlarla böyle hani işte diyorlar ya şöyle mücadele edelim falan. Bu maliyetlerle yani diğer otomobil üreticilerin işleri çok zor gerçekten. Yani bu nasıl başa çıkacaksın? Evet. Yani hani adam zorladıkça fiyat düşürüyor, özellik ekliyor, bir şey yapıyor. Tamam hani kompakt falan diyoruz ama ya şuna baksana mesela, bu ortadaki alana baktığın zaman işte ne bileyim etrafına böyle bir baktığın zaman burada hani ben ucuz bir otomobil yapayım dediğim bir araç görmüyorsun burada.
Evet.
Yani hatta şu görüntüyü bir göstermek istiyorum. Şu görüntüye bakınca bu ucuz bir otomobilin içi değil yani. O yüzden bu oyun hani zor oyunu bozar derler. Ya şurada şey var. 16 bin dolarlık olan olsun diyelim ki. Şurada gördüğün işte hani koltukları ayarlayacaksın. Burada bunlar da var ya. Hani bunu bile adam yapmış diyorsun.
Evet.
O yüzden bu gerçekten pek kolay değil yani. Bu biz çok büyük ihtimalle çok daha fazla Çinli otomobil konuşacağız. Ama bir taraftan da şunu konuşacağız. Bu Çinli otomobillerle, Çinli markalarla, otomotiv markalarıyla savaşı da çok konuşacağız. Yani o mücadeleyi de çok konuşacağız büyük ihtimalle.
Mutlaka.
Ya da işte tabii konuşmaya da başladık. Yani işte Avrupalı üreticilerin Çinli üreticilerle bir işbirliği söz konusu. Onlar da tabii gördüğüm kadarıyla yani Çin de bir taraftan hani bu kapının kapanma ihtimalini bildiği için belki buna karşı önlemler alacaktır. Onlar da bir adım atacaktır ama bu tarafın da atacağı adımlar önemli. Yani ya Amerika gibi olacaksın diyeceksin. Asarım keserim bunlar işte. Hadi Huawei'ye dedim mesela. Ya bizim verilerimizi çalıyor da ondan dolayı biz işte istemiyoruz bunları falan dedim. Bununla hangi veriyi çalıyor diyeceksin adama ya. Bütün arabalara ses dinleme cihazı yerleştirmişler. Bizi dinliyor mu diyeceksin. Ne diyeceksin yani. Adam gelecek. Bu fiyata satacak zaten. Girecek yani içeri. Zaten üretimde çok başarılılar yani. Onu biliyoruz. Artık başarılılar. Daha önceden hep bunu konuştuk yani. Çin işi demenin artık bir esprisi kalmadı yani. Öyle bir şey yok. Yani enteresan. Evet peki. Var mıdır bununla ilgili başka bir de? Daha zaten ne söyleyeceksin bilmiyorum ama yani yeter bu anlattıklarını. İllallah diyeceğim de sana olmayacak. Sana demiyorum yani. Çin işi...
Sadece yani... sadece şunu diyeceğim, şunu ekleyeceğim. Umarım BYD'de bir an önce şu düzenlemelerin yolunu bulur da elektrikli otomobillerini Türkiye'de satmaya devam eder ve bu modelleri Türkiye'de görürüz diye ekleyeceğim sadece. Başka diyecek bir şeyim yok.
Peki evet, güzel söyledin doğrusu. Yapacak çok bir şey yok. Evet bu arada ben de aslında şundan bahsedecektim. Hemen şöyle bir üstünden geçelim dilersen. Vestel'in bu elektrikli otomobil elektrikli toplu taşıma araçları için 1 megawattlık şarj cihazı, evet, hikayesi vardı. Sen de aslında bunu kaleme aldın. Ben de toplantısına gitmiştim. elektrikli araçların payının %45'e ulaşacağı ile ilgili bir durum söz konusu. Şöyle ben bir yansıtayım ekrana istersen, hemen ondan da bir bahsedelim. Hatta şuradaki ekranda evet, Vestel'in CEO'sunu da vermiş olalım. Hemen şuradan göstermek istiyorum, bir paylaşayım. Tabii sen konuşurken daha kolay olur da ben konuşurken biraz zor olacak diyelim. Evet, Vestel Mobility ile ilgili konu bu. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptılar ve anlattılar. Bazı konuları dikkate getir. Yeni ürünlerini, özellikle şarj cihazı konusunda ne kadar iddialı olduklarını anlattılar, dile getirdiler. AC ve DC şarj istasyonlarını, işte bazı depolama, bu değişen araç ekosistemi ile ilgili neler yaptıklarına dair yeni stratejik ortaklıklarını, tedarikçilerini anlattılar. Ve fosil yakıttan işte bu elektrikli arabaya geçişte Türkiye'de kendilerine çok önemli, Türkiye'de değil dünyada önemli bir oyuncu olacaklarını dikkate anlattılar. Gerçekten şeydi yani, iddialı bir toplantıydı. Dünyanın her yerine, birçok ülkeye, birçok Avrupa ülkesine şarj cihazlarını, zaten bu şarj istasyonlarını zaten sattıklarını, ithal ettiklerini anlattılar. Yani zengin bir toplantıydı. Ergün Güler gerçekten güzel anlattı konuları. Ve ne kadar iddialı olduklarını, 3 yıl içerisinde çok büyük hedefleri vardı. Yani dünyanın ilk böyle ilk 5'ine girme, ilk 10'una girme ile ilgili 2030 yılı itibariyle 98 milyar dolarlık bir işte SSE pazarından büyük bir pay almayı hedeflediklerini söylediler. 2024'te şöyle, hatta şunu da söyleyeyim, 2024'te 720 kilovatlık, 2025'te ise 1 megawattlık şarj cihazı geleceğini söylediler. Tabii ki bu ev tipi olanlardan bahsetmiyoruz. Ama onları zaten şu an sattıklarını anlattılar. TOG'da da hem hissedar hem de tedarikçi olduklarını bildiğimiz için o taraftan da bence çok iyi bir deneyim elde ediyorlar. Türkiye'nin her yerinde bu şarj cihazları konusunda çok iddialılar. Yani dünyada zaten bunu işi iddialı yapacaksanız Türkiye'de çok rahat etmeniz lazım. O yüzden de güzel bir toplantıydı. İyi bir, ben çok iddialı bir, hani bunu da tabii gerçeğe dönüşmesini çok isterim. Önemli konulardan bir tanesi enerji depolama ile ilgiliydi. Artık o her yerde yani insanların elektriklerini, enerjilerini depolamaya yönelik çalışmalar da olduğunu anlattı. O tarafta da bazı çözümleri vardı. Hatta onu da şöyle bir istersen aktarmaya çalışayım. Güler'in sözleriyle söylemeye çalışayım. Neredeydi o önemli konu? Hemen bakıyorum. Mesela şöyle, enerji depolama sistemlerinde hem konut hem de sadece toplu kullanım için üretilen modeller önem kazanıyor. Bu alanda da ilk 75 kilowatt saat ve 300 kilowatt saatlik ürünlerini pazara sunmuş Vestel ve 2024'te 5 megawatt saatlik güneş enerjili santraller için kullanılacak olan depolama ünitelerini de pazara süreceklermiş. Ve 2030'da da 400 gigawatt saat seviyelerine geçeceği öngörülüyormuş bu pazarın. O yüzden bu pazar gittikçe büyüyen, yani sürdürülebilir enerji meselesi çok önem arz ediyor. Güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle. Vestel'in burada da son derece önemli bir oyuncu olacağı, hali hazırda da olduğu ile ilgili bilgileri verdi. Umarım başarılar. Biliyorsun biz her zaman burada konuşurken Türkiye'den çıkacak her konuda bizim de gücümüz yettiğince destek vermek istediğimizi söylemiştik. O yüzden bu konuda önemli. Ondan da böyle bir bahsetmiş olalım Vestel'in buradaki atılımından. Tabii ki TOG'la beraber de, Trugo ile beraber de kendi yine bir şey de var. SS, pardon, neydi? Onların kendi şeyi, enerji sağladığı Trugo, TOG'unki, bir de kendilerinin zorluğunun sağladığı ZES miydi?
ZES'ti
galiba. Evet, ZES'le beraber ne kadar güçlü olduklarını anlattıkları bir şeydi. Türkiye çapına yayıldıkları ile ilgili bir konu vardı. Ama tabii şunlar da konuşuldu. Türkiye'de hala, yani burada tabii bütün dünyanın derdi olacak ama Türkiye'de hala tabii o enerjiyi kaldırmayan, yani ben mesela sitede bunu kullanmak istiyorum, araçlarımı şarj edeceğim. Sitenin altyapısı buna müsait mi değil mi? Yani kurdun, tabii bir taraftan şey de var. Bunu yaptın ama uygun mu yönetmeliğe? Bir bunun tartışması var. Bir taraftan da bunu yaptın, altyapı kaldırmadı, geçmiş olsun. Bu sefer evlerde sorunlar çıkmaya başlıyor. Biraz evet, bu konular tabii zaman alacak. O zaman alırken de biraz da can acıtacak bence. İşte nükleer enerji gelene kadar belki. Türkiye çünkü halihazırda enerjisini, elektriğin %77'sini bildiğim kadarıyla yurt dışından ithal ediyor. 70 ya da 77 olması lazım. Çok ciddi bir aslında oran. Ha diyeceksin ki abi yakıtı nereden alıyoruz? Yani yakıtı da sadece %8 üretebiliyoruz yani petrol konusunda. O yüzden burada da tabii ki dışa bağımlılık söz konusu. Ha, bir tanesi sadece işte baktığın zaman belki biraz daha yani petrol dediğin şey fiyat olarak baktığında çok oynaklığı daha yüksek. Yani elektrik üretiminde belli bir anlaşmayla, yıllık anlaşmalarla bunu sürdürülebilir hale getirebilirsin. Ama petrolde öyle değil yani işte ham petrolün varili şu kadar oldu bu kadar oldu diye değişken bir durum. Elektrik konusu biraz daha öngörülebilir gibi. Ama her ikisi için de sürdürülebilir çözümlerin daha çok hayata geçmesi lazım. Umarım bunları daha çok konuşuyor oluruz. Yani güneş panelleri, rüzgar santralleri, rüzgar neydi? Türbinleri mi? Hadi o türbin diyelim. Vardı ya bu şey böyle dönüyor. Size hatta Çanakkale'ye giderken de hep görüyoruz onlara. Ne diyorduk ya? Rüzgar gülü mü diyorduk?
Biz rüzgar gülü diyoruz.
Tamam peki eyvallah. Güzel. Onları da daha çok görmeyi istiyoruz doğrusu. Yani çünkü bu şu demek. Bağımlılık azalacak. Yani o yüzden görmek istiyoruz. Yani güneş enerjisi santralini güneş panellerini koydun. Kendi enerjini üretiyorsun. Abi tamam işte mis gibi yani. Bunu bir de hatta yani ürettim. Bir de bunu şirkete satıyorsun. Şebekeye satıyorsun. Ama orada mesela şöyle bir durum varmış. Ben böylece öğrenmiş oldum. Şebekeye satıyorsun ama mesela şebekenin o anda alamıyor. İhtiyacı yok. O yüzden de bu sefer o enerjiyi depolaman lazım ki satabil. Çünkü evet. Bu sefer herkesinki olacak. İşte orada depolama ürünlerinde de Vestel girecekmiş. Bu tabii otomotivin yani mobilite diyelim bir şekilde ilgilendiriyor. Otomotiv işi tamamen elektrikliye döndüğünde bunlar tabii ki çok daha büyük önem kazanacak. Evet sevgili Barış'cığım çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Vallahi evet yine seni yorduk. Ben de böyle aralara girdim seni kestim sözünü falan ama elimden geleni yaptım seni durdurmak için ama sen yine durmadın. Sağ ol. Evet teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kal diyerek sözü sana bırakıyorum.
Evet sen artık bu videoda başta söylemedin ama ben sonda eklemiş olayım. Lütfen bizi desteklemek için kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi, en azından emoji de olsa yorum atarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Bunlar hem YouTube algoritması açısından hem de bizim motivasyonumuz açısından çok önemli. Tekrarlıyorum, size şimdiden iyi bayramlar diliyorum ve iyi tatiller diliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.